Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 39. ayrım. Kucaklaşıyoruz. Yanaklarımı öpüyor. Cildi keçe yumuşaklığında. Ayrılınca omuzlarımı avuçlayıp beni kendinden az uzakta tutuyor. Bir tabloya değer biçercesine yüzüme bakıyor. Gözlerinde ince bir buğu tabakası var. Gözleri mutluluk dolu. Geciktiğim için özür dilerim. Önemli değil diyor. Nihayet seninleyim. Öyle sevinçliyim ki. Önemli değil. Nihayet seninleyim. Karşı karşıyayken konuşmasındaki Fransız vurgusu telefondakinden de yoğun. Ben de sevinçliyim diyorum. Yolculuk nasıldı? Bir hap aldım. Aksi halde uyuyamayacağımı biliyordum. Bir dakika gözümü kırpmazdım. Çünkü aşırı mutlu, aşırı heyecanlıydım. Işıl ışıl bakışlarıyla beni tutuyor, sabitliyor. Gözlerini başka yere çevirirse büyünün bozulacağından korkuyor sanki. Ta ki tepemizdeki hoparlör, yolculara herhangi bir sahipsiz bagajı yetkililere bildirmeleri konusunda uyarıncaya kadar. Ancak o zaman yüzü biraz gevşiyor. Abdullah buraya geldiğimi biliyor mu? Ona eve bir konuk getireceğimi söyledim. Daha sonra arabaya yerleşirken çaktırmadan ona bakıyorum. Bu öyle tuhaf, öyle inanılmaz ki. Peri Vahdati'nin arabamda birkaç santim ilerimde oturuyor olmasının garip, asılsız gelen bir yanı var. Bir an onu kusursuz bir durulukla görüyorum. Boynundaki sarı eşarp, saçlarının başladığı yerdeki kısa, ince tüyler, sol kulağının altındaki kahverengi ben. Bir an sonra ise yüz hatlarını pusumsu bir şey kaplıyor. Ona bulanık bir camın gerisinden bakıyormuşum gibi. Birinden ötekine geçerken baş dönmesine benzer bir şey hissediyorum. Emniyet kemerini bağlarken bana bir göz atıyor. İyi misin? Bir anda yok olacağını düşünüp duruyorum. Efendim? Bu öyle, öyle inanılmaz ki diyorum asabice gülerek. Yani gerçekten var olman, ciddi ciddi burada olman. Gülümseyerek başını sallıyor. Ah benim için de öyle, bu benim için de çok tuhaf. Biliyor musun, hayatımda bir adaşımla hiç karşılaşmadım. Ben de öyle, marş anahtarını çeviriyorum. Bana çocuklarından bahsetsene. Araba parkından çıkarken bana çocuklarını anlatıyor. Onlardan adlarıyla söz ediyor. Onları kendimi bildim bileli tanırmışım, bir arada büyümüşüz, aile pikniklerine gitmişiz, yaz tatillerine çıkıp, kumsalda deniz kabuklarından kolyeler yapmış, birbirimizi kuma gömmüşüz gibi. Keşke öyle olsaydı. Oğlu Ale'nin, kuzeninin diye ekliyor, karısı Ana'nın 5. çocuğunu bir kız bebek doğurduğunu, Valencia'ya taşındıklarını, orada bir ev aldıklarını söylüyor. Madrid'deki o apartman dairesinden, finalman kurtuldular. Çevirenin notu. Nihayet. Sonunda. İlk çocuğu televizyon dizileri için partitür yazan Isabel, ilk büyük film müziğini bestelemek üzere anlaşma yapmış. Isabel'in kocası Albert ise Paris'te beğenilen bir lokantanın şef aşçısı olmuş. Senin de bir lokantan var değil mi diye soruyor. Galiba e-postan da bahsetmiştin. Annemle babamın vardı. Bir lokanta açmak babamın tek hayaliymiş. Ben de onlara yardım ederdim. Ama birkaç yıl önce satmak zorunda kaldım. Annem öldükten, baba da çalışamaz olduktan sonra. Ah, üzüldüm. Üzülme, lokantacılık bana uygun değildi zaten. Tahmin ederim, sen bir sanatçısın. İlk konuştuğumuzda laf arasında bana ne iş yaptığımı sormuş, ben de bir gün sanat okuluna gitme hayalleri kurduğumu söylemiştim. İşin aslı yaptığım işe kısaca kopya çıkarmak diyebiliriz. Fortune dergisinin seçtiği en büyük 500 şirketin veri işlemlerini yapan bir firmada çalıştığımı anlatıyorum. Dikkatle dinliyor. Onlara çeşitli formlar hazırlıyorum. Broşürler, makbuzlar, müşteri listeleri, elektronik posta listeleri, bu türden şeyler işte. Gereken başlıca beceri, bilgisayar kullanmayı bilmek. Parası da gayet iyi. Anlıyorum diyor. Bir an üzerinde düşündükten sonra, senin için ilginç bir iş mi bu diye soruyor. Güneye doğru yol alıyor, Redwood City'den geçiyoruz. Kucağının üstünden eğilip yolcu camından dışarıyı gösteriyor. Şu binayı görüyor musun? Mavi tabelalı, yüksek olanı. Evet, ben orada doğdum. Abon, biz uzaklaşırken daha iyi görmek için başını çeviriyor. Şanslısın. Ne açıdan? Nereden geldiğini biliyorsun. Bunu pek düşünmemiştim. Neden düşünesin ki? Ancak bunu bilmek, köklerini tanımak öyle önemli ki. Varoluşunun nerede başladığını bilmek. Bilmediği zaman yaşamı insana gerçek dışı geliyor. Bir bilmece gibi. Bu komprone? Çevirenin notu. Anlıyor musunuz? Sanki bir öykünün başını kaçırmışsın da şimdi ortasındasın ve anlamaya çalışıyorsun gibi. Tahminimce bugünlerde baba da kendini aynen böyle hissediyor. Hayatı boşluklarla dolu bir bulmaca. Onun her günü içinden çıkılması güç bir öykü. Güç bela çözmeye çalıştığı bir bilmece. Birkaç kilometre sessizce ilerliyoruz. İşimi ilginç buluyor muyum diyorum. Bir gün eve geldim ve mutfaktaki musluğu açık buldum. Yerde cam kırıkları vardı. Ocakta yanıyordu. İşte o zaman bir daha onu yalnız bırakamayacağımı anladım. Yatılı bir bakıcıya da param yetmeyeceğinden evden yapabileceğim bir iş aramaya başladım. Velhasıl ilginç olup olmaması ölçütlerimden biri değildi. Sanat okulu bekleyebilir yani. Beklemek zorunda. Benim gibi bir kız evlada sahip olduğu için babanın ne kadar şanslı olduğunu söyleyecek diye kaygılanıyorum ama yalnızca başını sallamakla yetindiğini görüp rahat, minnet dolu bir nefes alıyorum. Gözleri yanımızdan akıp geçen otoyol tabelalarında. Oysa başkaları, özellikle de Afganlar, ikide bir babanın ne kadar şanslı olduğunu, benim tam bir lütuf olduğumu yineleyip dururlar. Benden hayranlıkla bahsederler. Işıltılı, varlıklı, ayrıcalıklı bir yaşamdan, kahramanca vazgeçip, evde oturan ve babasına bakan bu hayırlı evladı, Azize mertebesine çıkartmaktalar. Çın çın öten bir acımayla dolu seslerini duyar gibiyim. Önce annesi, ona bakmakla geçen onca yıl. Nasıl da meşakkatliydi. Şimdi de babası. Tamam, hiçbir zaman ahım şahım olmadı ama talibi vardı. Amerikalıyı diyorum, şu güneş panelleri işiyle uğraşana. Kızcağız onunla evlenebilirdi ama evlenmedi. Annesiyle babası yüzünden. Nelerden feragat etti. Ah, Allah her ana babaya böyle evlat nasip etsin. Yumuşak mizacımı övüyorlar. Cesaretime, soyluluğuma, hayretle karışık bir hayranlık besliyorlar. Fiziksel bir sakatlığın ya da ileri derecede bir kekemeliğin üstesinden gelen birine yapılacağı gibi. Oysa ben öykünün bu yorumunda kendimi hiç de böyle görmüyorum. Örneğin bazı sabahlar babayı yatağının ucuna ilişmiş, nezleli gözleriyle beni izler, çorapları bir an önce o kuru, benekli ayaklarına geçirmem için sabırsızlanırken buluyorum. Adımı homurdanır. Yüzü tam bir çocuk suratı olup çıkar. Burnunu karıştırış biçimi, onu ıslak, ürkmüş bir kemirgene benzetiyor. Bense yüzünü bu hale soktuğu için içerliyorum ona. Böyle biri olup çıktığı için içerliyorum. Yaşam alanımın sınırları daraldığı, en güzel yıllarım elimden alındığı için içerliyorum. Bazı günler, dünyadaki tek arzum, ondan, huysuzluğundan ve acizliğinden kurtulmak. Azizelikle yakından uzaktan ilgim yok. 13. caddede otoyoldan ayrılıyorum. 3-5 kilometre sonra Beaver Creek alanından evimizin araba yoluna sapıyor, motoru durduruyorum. Peri camdan tek katlı evimize, garajımızın boyası kalkmış kapısına, zeytin yeşili pencere pervazlarına, giriş kapısının iki yanında duran bir çift zevksiz aslan heykeline bakıyor. İçim onları atmaya bir türlü el vermedi. Çünkü baba onları çok seviyor. Gerçi yokluğunu fark edeceğinden kuşkuluyum ya, neyse. 1989'dan 7 yaşımdan beri bu evde yaşıyoruz. Önce kiralıyorduk, sonra 93'te baba evi sahibinden satın aldı. Annem güneşli bir Noel sabahı bu evde öldü. Konuk yatak odasına yerleştirdiğim, ömrünün son 3 ayını geçirdiği hastane yatağında. Manzarası nedeniyle onu bu odaya taşımamı istemişti. Moralini düzelttiğini söylerdi. Şişmiş, grileşmiş ayaklarıyla yatakta yatar, günlerini dışarıdaki çıkmaz sokağa, kenarını yıllar önce diktiği Japon akça ağaçların çevirdiği ön bahçeye, yıldız biçimindeki çiçek tarhına, çakıl taşı döşeli, dar bir patikanın böldüğü, biçilmiş çimenliğe, uzaklardaki dağ eteklerine ve güneş ışığının var gücüyle vurduğu, öğle saatlerinde dağların aldığı koyu, dolgun, altın rengine bakarak geçirirdi. "Öyle gerginim ki," diyor Peri alçak sesle. "Çok normal," diyorum. "Tam 58 yıl olmuş." Kucağında kavuşturduğu ellerine bakıyor. Onun hakkında neredeyse hiçbir şey anımsamıyorum. Hatırladığım şey ise yüzü ya da sesi değil. Yalnızca ömrüm boyunca hep bir şeyin eksikliğini hissettim. İyi bir şeyin. Nasıl desem? Ah, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsi bu. Başımı sallıyorum. Onu ne kadar iyi anladığımı söylemekten kaçınıyorum. Bugüne kadar varlığıma dair herhangi bir sezgiye kapılıp kapılmadığını soracaktım. Son anda vazgeçtim. Eşarbının saçaklı ucuyla oynuyor. Sence beni hatırlaması mümkün mü? Gerçeğimi istersin. Yüzümü araştırıyor, elbette. Bence hatırlamaması daha iyi. Aklıma uzun yıllar annemle babama bakan Doktor Beşir'in söyledikleri geliyor. Babanın istikrara, düzene ihtiyacı olduğunu söylemişti. Mümkün olduğunca az sürpriz, önceden belirlenmiş bir yaşantı. Kapıyı açıyorum. Bir dakika arabada beklemenin sakıncası var mı? Arkadaşımı evine yollayayım, sonra babayla karşılaşırsınız. Bir elini gözlerine götürüyor. Ağlayıp ağlamadığını görecek kadar beklemiyorum. Ben 11 yaşındayken 6. sınıflar hep birlikte gecelemeli bir okul gezisine Monterey Bay Akvaryumuna gittiler. Sınıf arkadaşlarım o hafta cuma gününe kadar her yerde, kütüphanede çalışırken ya da teneffüslerde seksek oynarken sadece geziden konuştular. Ne kadar eğleneceklerinden, bina kapandıktan sonra akvaryumlarla kaplı koridorlarda çekiç kafalıların, vatozların, deniz atlarının, ahtapotların arasında nasıl pijamayla özgürce koşup oynayacaklarından söz ettiler. Öğretmenimiz Bayan Gillespie, akvaryumun belli noktalarına açık büfelerin kurulacağını, öğrencilere fıstık ezmeli ve reçelli sandviç ya da peynirli makarna seçenekleri sunulacağını söyledi. Tatlı olarak da kakaolu kek veya vanilyalı dondurma olacak dedi. Öğrenciler gece uyku tulumlarına girecek, öğretmenlerin okuduğu masalları dinleyerek, suda dalgalanan, uzun, yosun öbeklerinin arasında gezinen deniz atlarının, sardalyelerin, köpek balıklarının ortasında uykuya dalacaklardı. Perşembe geldiğinde sınıftaki heyecan doruğa ulaşmıştı. Malum haylazlar bile en küçük bir yaramazlık akvaryum gezisine mal olur korkusuyla muma dönmüştü. Benim için bu biraz heyecanlı bir filmi sesini kapatarak izlemek gibiydi. Bütün o neşeden mahrum bırakıldığımı, o kutlama havasından uzak tutulduğumu hissediyordum. Her Aralık ayında sınıf arkadaşlarım evlerine çam ağaçlarına, şömine raflarından sarkan çoraplara, armağan piramitlerine gittiklerinde hissettiğim gibi. Bayan Gillespie'ye onlarla gidemeyeceğimi belirttim. Nedenini sorunca gezinin Müslümanlar için önemli bir dini bayrama denk geldiğini söyledim. Bana inandığından emin değildim. Gezinin başladığı gece evde ebeveynimle oturdum. Televizyonda Cinayet Var dizisini izledik. Dikkatimi filme vermeye, okul gezisini düşünmemeye çalıştım ama zihnim inatla oraya kayıp durdu. Tam şu anda sınıf arkadaşlarımı üstlerinde pijamaları, ellerinde el fenerleri, alınları dev boyutlu bir yılan balığı akvaryumuna yapışmış bir halde tahayyül ediyordum. Göğsümde bir şeyin sıkıştığını hissettim. Oturduğum kanepede kıpırdandım. Öteki kanepeye yayılmış olan baba, ağzına kavrulmuş bir yer fıstığı attı. Angela Lansbury'nin söylediği bir şeye kıkır kıkır güldü. Yanımda oturan annemin endişeyle beni süzdüğünü fark ettim. Yüzü bulutlanmıştı ama göz göze gelince yüz hatları çabucak aydınlandı. Gülümsedi. Gizli, mahrem bir tebessüm. Ben de ona gülümsemek için kendimi zorladım. O gece rüyamda bir kumsaldaydım. Belime kadar okyanusa girmiştim. Yeşilin ve mavinin binlerce tonundaki yeşim, safir, zümrüt, firuze renklerindeki su tatlı tatlı baldırlarımı okşuyordu. Ayaklarımın dibinde balık sürüleri kayıyordu. Okyanus salt bana ait özel akvaryumumda sanki. Balıklar ayak parmaklarıma sürtünüyor. Bacaklarımı gıdıklıyordu. Beyaz kumun üstünde ok gibi kayan, ışıl ışıl parlayan binlerce renk çakımıydılar. O pazar, babanın bana bir sürprizi vardı. Neredeyse hiç yapmadığı bir şeyi yapıp lokantayı bir günlüğüne kapadı ve beni arabayla Monterey'deki akvaryuma götürdü. Yol boyunca heyecanla konuşup durdu. Öyle eğlenecektik ki, özellikle köpek balıklarını görmek için nasıl da sabırsızlanıyordu. Öğlen ne yeseydik acaba? O konuşurken küçükken beni Kelly Parkı'na, evcil hayvanlardan oluşturulmuş hayvanat bahçesine, rengarenk koyu balıklarını görmem için de bitişikteki Japon bahçesine götürüşünü anımsadım. O bütün balıklara bir isim takarken ben onun eline sıkı sıkı yapışır, yaşadığım sürece ondan başkasına asla ihtiyaç duyamayacağımı düşünürdüm. Akvaryumdaki sergilerin arasında hevesle dolaştım. Babanın tanıdığım balık türlerine ilişkin sorularını elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Ama içerisi fazla aydınlık, fazla gürültülüydü. En iyi sergilerin önü aşırı kalabalıktı. Okul gezisi sırasında burada geçirilecek olan geceye ilişkin kurduğum hayallerle ilgisi bile yoktu. Tam bir eziyetti. Çok iyi vakit geçiriyormuş gibi rol yapmak beni bitap düşürdü. Mideme bir ağrı saplanmak üzereydi. Bir saat kadar etrafta dolandıktan sonra oradan ayrıldık. Dönüş yolunda baba yüzünde incinmiş bir ifadeyle dilinin ucunda bir şey varmışçasına benden yana bakıp durdu. Gözlerini olanca ağırlığıyla üzerimde hissediyordum. Uyuyormuş gibi yaptım. Ertesi yıl lise 1'de kızlar göz farı ve dudak parlatıcısı kullanmaya başladılar. Boys II Men'in konserlerine, okul danslarına ve Great America Eğlence Parkı'ndaki grup randevularına gidiyor, Demon marka enerji içecekleri açılır, fondipler yapılırken tiz çığlıklar atıyorlardı. Sınıf arkadaşlarım basketbolda, amikolukta şanslarını deniyordu. İspanyolca dersinde arkamda oturan soluk tenli, çilli kız yüzme takımındaydı. Bir gün teneffüs zilinin ardından sıralarımızı toparlarken gelişi güzel bir tavırla sen de bir denesene dedi. Anlamıyordu. Mayo ile insanların arasına çıksam ebeveynimi rezil etmiş olurdum. İstemediğimden değildi. Öte yandan vücudum konusunda aşırı utangaçtım. Belden yukarım inceyken belden aşağısı yer çekimi bütün ağırlığımı alt kısmıma çekmişçesine orantısız ve dikkat çekici bir kalınlıktaydı. Bedenin farklı kısımlarını karıştırıp düzenlediğin şu masaüstü oyunlarından birini oynayan bir çocuk, milleti güldürmek için parçaları karman çorman etmişti sanki. Annem güçlü kemiklerim olduğunu söylerdi. Kendi annesi de aynı kemik yapısına sahipmiş. Sonunda bunu söylemeyi kesti. Kalın kemikli olmanın bir kızın pek de arzulayacağı bir şey olmadığını anlamıştı sanırım. Belki voleybol takımına girmeme izin verir diye babayı yokladım ama o beni kollarının arasına aldı. Başımı iki avucuyla şefkatle kavradı ve mantığa davet etti. İdmanlara kim götürüp getirecekti beni? Peki ya maçlara? Ah, arkadaşlarının ana babaları gibi keşke bizim de bu lüksümüz olsaydı Peri. Ama biz, annenle ben, hayatımızı kazanmak zorundayız. Yine sosyal yardım parasıyla geçinmemize göz yumamam. Anlıyorsun değil mi aşkım? Anladığını biliyorum. Hayatını kazanma zorunluluğuna karşın baba beni Campbell'daki Farsça derslerine götürecek zamanı buluyordu ama. Her salı öğleden sonra okul bitince Farsça sınıfında oturur, akıntıya karşı yüzmeye zorlanan bir balık misali elimin doğal devinimine karşı çıkarak kalemi sağdan sola yönlendirmeye çalışırdım. Farsça derslerine son vermesi için babaya yalvardım ama kabul etmedi. Bana verdiği bu armağanın değerini daha sonra anlayacağımı söyledi. Kültür bir evse, dil de ön kapının ve içerideki bütün odaların anahtarıdır dedi. Onsuz darmadağın olursun diye ekledi. Doğru düzgün bir yuvadan, meşru bir kimlikten yoksun kalırsın. Bir de pazar günleri vardı. Başıma beyaz, pamuklu bir eşarp takıyordum. O da beni Kur'an dersleri için Hayward'daki camiye bırakıyordu. Bir düzine Afgan kızla birlikte ders aldığımız oda küçücüktü. Kliması yoktu ve yıkanmamış çarşaf kokuyordu. Pencereler dardı, yüksekteydi. Filmlerdeki hapishane hücrelerini çağrıştırıyordu. Bize ders veren hanım, Fremont'taki bir manavın karısıydı. Onu en çok bize peygamberin yaşamından öyküler anlattığında severdim. Bunları ilginç buluyordum. Çölde geçen çocukluğu, Cebrail'in bir mağarada onu görünmesi ve ayetleri ezberlemesini buyurması, onu gören herkesin peygamberimizin insancıl ve aydınlık yüzünden etkilenmesi. Ama kadın vaktin asıl bölümünü genç ve iffetli Müslüman kızlar olarak Batı kültürüyle yozlaşmak istemiyorsak ne pahasına olursa olsun kaçınmamız gerekenlerin uzun listesini ayırıyordu. Doğal olarak öncelikte olanları elbette. Sonra rap müzik, Madonna, Melrose Place dizisi, short, dans etmek, ulu orta yüzmek, amigoluk yapmak, alkol, domuz pastırması, salam, helal olmayan hamburgerler yemek ve daha bir sürü şey. Yerde oturur, sıcaktan terlerdim. Ayaklarım uyuşurdu. Başımdaki eşarbı çıkarmak isterdim ama bir camide bu elbette mümkün değildi. Yukarıdaki pencerelere bakardım. Fakat görebildiğim tek şey gökyüzünden ince çentiklerdi. Camiden çıkacağım, taze havanın yüzüme çarpacağı anın özlemiyle kıvranırdım. Oradan her çıkışımda göğsümde bir gevşeme hisseder, rahatsız edici bir düğümün çözüldüğü duygusuyla rahat bir soluk alırdım. 39. ayrımın sonu. Sayfa 366. Devamı 40. ayrımda.